Büyük A, Tarık Buğra.
Ayrım 7.
Yalnızların romanı da çınar altında tefrika edilmeye başlanmış, ancak dergi kapandığı için yarıda kalmıştır. 5 Mayıs ila 9 Haziran 1948. Oğlumuzla başladığı çizgide gerçekten önemli hikayelere imzasını atan Tarık Buğra'nın bu tarafının sonraki yıllarda görmezlikten gelinmesi çok şaşırtıcıdır. Mesela TDK tarafından yayımlanan Türk Dili Dergisi'nin Türk Öykücülüğü özel sayısında Orhan Veli, Cahit Sıtkı Tarancı gibi hikayeciliğimizde yerleri ve iddiaları olmayan isimlerden bile örnekler bulunduğu halde Tarık Buğra'nın hiçbir hikayesine yer verilmemiştir. Bu özel sayıda Tarık Buğra'nın adı bir hikayeci olarak sadece Selim İleri'nin genel değerlendirmesinde geçer. Bugün okusa İleri'nin kendisini de hayretler içinde bırakacağını sandığımız değerlendirmesi şöyledir. Tarık Buğra ise bireycilikten yana bir yazar. Çağını çoktan kapamış bir anlayış içinde oldukça tutarlı örnekler vermiş. Oğlumuz öyküsünü analım ama Buğra'nın politik bakışındaki ürkeklik, kaçma özlemi dolayısıyla öykülerinden günümüze pek bir şey etkilemez. Çok erken bir dönem doldurmadır bu. Türk öykücülüğünün genel çizgileri, Türk dili, Türk öykücülüğü, özel sayısı, sayı 286, Temmuz 1975. Halbuki Tarık Buğra'nın oğlumuzla başlayarak edebiyatımıza oğlumuz 1949, yarın diye bir şey yoktur, 1952, İki Uyku Arasında 1954 gibi önemli kitaplar kazandıran hikayecilik macerası, Türk hikayeciliğinin ancak 1980'lerde ulaşabileceği bir seviyeye işaret ediyordu. Tarık Buğra, Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi büyük yazarları toplumcu gerçekçilik diye güya teorisi de yapılan ve kötü köy romanlarından başka sonuç vermeyen şematik toplumculuğu ciddiye almadıkları için yok sayanlar, sonunda birer birer onların çok erken geçtikleri noktadan başlamak zorunda kalmışlardır. Üslup endişesi. Tarık Buğra ilk hikayelerinden itibaren üslup endişesi taşımış ve toplumcu gerçekçi köy romancılarının çok sevdikleri çevre tasvirlerinden ve olay kalabalığından kurtularak ayrıntılara inmeyi ve ayrıntılar vasıtasıyla insani ilişkilerin derinliklerinde gezinmeyi tercih etmiştir. Daha yazarlık hayatının başında üslup endişesiyle nesil arkadaşlarından ayrıldığı Ahmet Hamdi Tanpınar'ın da dikkatinden kaçmaz. Toplumculuk iddiasından yola çıkmadığı gibi dilini ve üslubunu da peşinen bir davanın emrine vermeyen Tarık Buğra, hikayelerinde insan ruhunun dolambaçlı dehlizlerinde gezinirken nesirden çok şiir diline bağlı bir üslup geliştirmiştir. İlk kitap, ilk eş. Her şeyin ilkinde bir büyü vardır. O da alışılamamışın, denenmemişin ve ilk tadışın verdiği kalbin vuruşlarını allak bullak eden heyecandan ileri gelir ve belki de ondan başka bir şey değildir. DKS 384. Bir güzel teklif. Çınar altında yayımlanan hikayelerle ve tefrika edilen Yalnızların romanıyla haklı bir şöhret kazanılmıştır ama henüz ortada kitap denen o büyülü nesne yoktur. Bir gün haftalık Bizim Türkiye'yi çıkaran Turgut Evren, Tarık Buğra'ya dergiyi de matbaayı da tasfiye edeceğini ve elinde bir miktar kağıt kaldığını söyledikten sonra şöyle bir teklif yapar. Düşündüm, elimdeki kağıtların ziyan olmaması için sizin hikayelerinizi basmaya karar verdim. Çınar altında okuyor, beğeniyorum. Yalnız telif hakkı veremem. Bunun yerine 250 kitap veririm. İster misiniz? Sorulur mu? O yıllarda sadece genç yazarlar için değil, anlı şanlı yazarlar için bile kitap bastırmak büyük meseledir ve bir kitap çıktı mı istisnasız bütün gazete ve dergilerde sözü edilmektedir. Henüz 10 hikayesi çıkmış olan Muallim Muavini'nin paçaları tutuşur. Çünkü kitabın ele gelebilmesi için hiç değilse 6-7 forma gerekir. Bu da en azından bir düzine hikaye demektir. Artık kendine güveni gelmiş olan genç yazar, bir an önce yaz çünkü makine bekliyor diyen Turgut Evren'e yazarım der ve o hafta sonu Şişli Terakki Lisesi'ne kapanarak iki günde Ömer, İki İhtiyar ve Kel Melahat'i yazar. Ve 13 hikayeden oluşan ilk kitap yani Oğlumuz desenlerle bezenmiş olarak 1949'un başlarında gün ışığına çıkar. Tarık Buğra ilk kitabına kavuşmakla kalmaz, Turgut Evren'in telif hakkı olarak verdiği 250 kitabı dostları vasıtasıyla üzerindeki fiyattan yani dağıtıcı ve kitapçı yüzdesi kesilmeksizin satarak o zamanki yaşayış standartlarına göre servet denilebilecek kadar büyük bir para kazanır. Ve evlilik. İlk kitabın hikayesini anlattığı yazısında her şeyin ilkinde bir büyü vardır diyen Tarık Buğra şöyle devam eder. O da alışılmamışın, denenmemişin ve ilk tadışın verdiği kalbin vuruşlarını allak bullak eden heyecandan gelir ve belki de ondan başka bir şey değildir. Yoksa her şeyde ve aşkta ilkin yıldızı üstüne doğan güneşler biliriz. Yalnızların romanında ve birkaç hikayesinde işlediği ilk aşkını İstanbul'a ilk geldiği günlerde yaşayan Tarık Buğra, ilk evliliğini de ilk hikayesini yazmasına vesile olan hikayeci Jale Baysal'la 23 Eylül 1950'de yapmıştır ve Mayıs 1968'de sona eren bu evlilikten kızları Ayşe doğmuştur. Tarık Buğra'nın tek çocuğu 19 Aralık 1951'de doğan Ayşe Buğra'dır. Osman Kavala ile evli olan Profesör Doktor Ayşe Buğra, Robert Koleji bitirdi. Boğaziçi Üniversitesi'nde başladığı yüksek öğrenimini Kanada'da tamamladı ve McGill Üniversitesi Ekonomi bölümünde doktora yaptı. Aynı üniversitede bir süre ders verdikten sonra Türkiye'ye döndü. Halen Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Yayımlanmış birçok makalesi, İktisatçılar ve İnsanlar, Bir Yöntem Çalışması, Remzi Kitabevi 1989 ve Devlet ve İş Adamları, İletişim Yayınları 1995 adlarında iki önemli kitabı vardır. Mehmet Çınarlı'ya anlattığına göre Tarık Buğra ve eşi Jale Baysal nikahtan sonra taksiye verecek paraları olmadığı için Bayezid'deki evlerine yürüyerek gitmişlerdir. Ev dediğim bir oda, bir yatak ve iki sandalyeden ibaretti. Misafir geldiği zaman oturtacak bir üçüncü sandalyemiz yoktu. SD 128. Daha sonra Fatih Sarıgüzel'de ve Fenerbahçe'de kira evlerinde oturan Buğra çifti, yıllar sonra Esentepe'de bir kooperatif evi edinmişlerse de evlilikleri bu evde sona ermiştir. Mehmet Çınarlı, Tarık Buğra'nın karısını aslında beğendiğini, takdir ettiğini belirttikten sonra, yoksulluk içinde başlayıp başarıyla devam eden bu evliliğin maddi durum dahil her şey yoluna girmişken yıkılıp gitmesine hem şaşırdığını hem üzüldüğünü söylüyor. Çınarlı'nın bir başka notu da Tarık Buğra'nın küçük ağayı karısından ayrı yaşadığı günlerde bir otel odasında yazmış olduğudur. Hatice Bilen bu otelin Asmalı Mescid'de olduğunu söylüyor. İkinci evlilik. Tarık Buğra 9 yıl süren bir yalnızlıktan sonra hayatını bir başka hikayeciyle Hatice Bilen'le birleştirmiştir. 8 Eylül 1977. Hatice Bilen'in Umursanmayan Kadınlar, Bilgi Yayın Evi, Ankara 1989 ve Ayın Uysal Işığı, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1992 adlarına iki hikaye kitabı, Cumhuriyet döneminde Resim Edebiyat İlişkisi, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2000 bir inceleme yayımlanmıştır. Bilen, 1993'te Türkiye Yazarlar Birliği tarafından hikaye dalında yılın yazarı seçildi ve Tarık Buğra'nın eşi olduğu o zaman öğrenildi. Çünkü Tarık Buğra kendisine verilen üstün hizmet ödülüyle birlikte eşinin ödülünü de almıştır. Kavganın ardından gelen dostluk. Ben Peyami Safa'nın ne büyük yürekli insan olduğunu çok yakından gördüm. Ne acılar çektiğini, ne yokluklar çektiğini çok yakından gördüm. TE 26. Nasrettin Hoca. Tarık Buğra'nın gazetecilik hayatı 1949 yılında Akşehir'de Demokrat Parti'nin kurucularından olan babasıyla birlikte çıkardığı haftalık Nasrettin Hoca gazetesiyle başlar. Konya'da dizilip basılan bu kısa ömürlü gazetede milli şefliğe karşı bayrak açarak kendi ifadesiyle insan hakları, hürriyetleri ve haysiyeti için savaşan Tarık Buğra, bu gazete Konya çevresinde etkili olmuş, İstanbul'un büyük gazeteleri tarafından da ilgi görmüştür. Hemen her sayısından Hürriyet ve Vatan gibi gazeteler iktibaslar yapar, bir yazımı alırlardı, diyor. TB 6. İlk sayısı 26 Temmuz 1949'da çıkan Nasrettin Hoca'nın sahibi ve yazı işleri müdürü olarak Tarık Buğra görünmektedir. Ancak daha sonra künyede sahip olarak Tarık Buğra'nın yanında Orhan Drahor diye bir isim daha belirir. Gazetesini bu zattan 28 Haziran 1952'de noter kanalıyla aldığı bir protesto ile kaybeden Tarık Buğra, hazin bir tesadüf sonucu olarak babası Mehmet Nazım Bey'i de aynı gün kaybetmiştir. Milliyette. Tarık Buğra, Akşehir dönüşünde bir yayın evinin çıkarmaya hazırlandığı haftalık dergiye dostu Behçet Necatigil vasıtasıyla imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü olarak girip kolları sıvar ve patronun önüne sürdüğü yazıları kendine göre incelemeye başlar. 1951. Yazılardan ikisine takılmıştır. Sade suya tirit cinsinden iki solak yazı. Patron Yaşar Nabi Nayır, yazarlarının arkadaşları olduğunu söyleyip bu yazıların dergiye girmesinde ısrar edince, Allah'a ısmarladık diyerek tabanı delik pabuçlarıyla Bağbali yokuşundan inip kuru ekmeğe katık yapacağı hayallerine dönen Tarık Buğra, doğru bildiğinden şaşmamak huyu yüzünden böyle sık sık hayallerine dönmek zorunda kalmıştır. Tarık Buğra'yı daha sonra Milliyet'te görüyoruz. 1951. Ali Naci Karacan, Çınar Altında yayımlanan hikayeleriyle dikkatini çeken genç yazara haftada 3 hikaye yazdırttığı gibi, İlk eşi Jale Baysal'ın ve babasının adlarını zaman zaman müstehar ad olarak kullanan Tarık Buğra, Milliyet'te yayımlanan hikayelerine de Süleyman Yücel imzasını koymuştur.
Ayrım sonu.